Ayrım 26.
1928-1929 yıllarında Almanca, Fransızca ve İngilizceye çevrilmiş ve yabancı tarih yazıcılığında da son derece etkili olmuştur. Gerçekte Nutuk, 1919-1927 döneminin bir tarihi değildir. Nutuk, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kasım 1924'te ortaya çıkışıyla sona erer. Metnin ancak %1,5'u sonraki olaylara ilişkindir. Bunun nedeni, Nutuk'un gerçekte hiç de modern Türk tarihinin bir incelemesi olmamasıdır. Nutuk, 1925-1926 yıllarındaki temizlik hareketlerinin bir savunmasıdır. Ve nasıl Mustafa Kemal'in Mart 1926'da yayınlanan hatıralarının teması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın eski liderlerinin eleştirisi ise, Nutuk'un da ana teması aynıdır. Mustafa Kemal, eski çalışma arkadaşlarını gözden düşürmeye çalışırken, onları baştan sona tereddütlü, yeteneksiz ve hain olarak sunar. Ve kendini ise hareketi başlangıçtan itibaren yöneten kişi olarak tanımlar. Nutuk'un, onun Mayıs 1919'da Anadolu'ya varışıyla başlayıp, ulusal direniş hareketinin önceki aşamasını göz ardı etmesi anlamlıdır. Nutuk, tarihsel gerçeği açıkça başkalaştırarak bağımsızlık mücadelesini Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalarını muhafaza etme mücadelesi olarak değil, yeni bir Türk devleti kurma hareketi olarak sunar. Nutuk'un irad edildiği bağlamda tarihsel görüntüyü başkalaştırmaya yardım etti. Cumhuriyet Halk Fırkası 1927 Kongresi aslında birinci kongre olmasına rağmen kendini Cumhuriyet Halk Fırkası 2. Kongresi diye tanımlamıştı. Genellikle de böyle tanımlanmaktadır. CHF, geçmişe dönerek 1919 Sivas Kongresi'ni ilk kongre kabul ettiği için bu kongreye 2. Kongre diyor ve böylece Cumhuriyet Halk Fırkası Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin gerçeğe tam tekabül etmeyen özdeşliğini vurguluyor ve hareketin mirasını kendi tekeline alıyordu. 1923-1926 yılları arasındaki dönem otoriter karakteriyle Türkiye'deki siyasal yaşamı sonraki 20 yıllık süre boyunca kesin şekilde etkilerken 1927 Kongresi ve Mustafa Kemal'in nutuğu da yeni Türk devletinin doğuşuna ilişkin tarihsel görüşü kuşaklar boyunca belirledi. 11. Kemalist Tek Parti Devleti 1925-1945. Kemalist Türkiye'nin siyasal sistemi, parti ve devlet. Takrir-i Sükun Kanunu'nun Mart 1925'te ilanından itibaren Türkiye'nin yönetim biçimi bir otoriter tek parti yönetimi, açıkçası bir diktatörlük idi. Takrir-i Sükun Kanunu'nun ve bu yasa gereğince kurulmuş olan mahkemelerin 1925-1926 yıllarında bütün muhalefeti susturmada nasıl kullanılmış olduğunu ve Mustafa Kemal'in 1927'deki büyük nutkunda bu bastırma eylemini nasıl haklı çıkardığını görmüştük. Takrir-i Sükun Kanunu, hükümetin bu yasayı kaldırmakta artık bir sakınca görmediği 1929 yılına kadar yürürlükte kaldı. Cumhuriyet Halk Fırkası her bakımdan bir iktidar tekeli kurdu. Ve 1931'deki parti kongresinde Türkiye'nin siyasal sistemi tek parti sistemi olarak resmen ilan edildi. 1930'daki itaatkar bir muhalefet partisi denemesi bir yana bırakılırsa, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar Türkiye'de hiçbir yasal muhalefet topluluğu faaliyette yoktu. Yeraltı muhalefeti ise etkisi olmayan bir komünizm hareketiyle ve Kürt milliyetçilerinin daha etkili olan eylemleriyle sınırlıydı. Güneydoğu'daki dağlarda küçük çaplı ayaklanmalar hemen hemen daima vardı. Ve 1937-1938'de Dersim'de ise büyük bir ayaklanma olmuştu. Bu isyanda olanca şiddetle bastırılmış ve yine on binlerce Kürt zorla ülkenin batısına yerleştirilmişti. Paris, Sofya, Şam ve Kahire gibi birbirinden uzak yerlerde bulunan çeşitli siyasal akımlardan küçük mülteci toplulukları, saltanatçılar, liberaller, İslamcılar, sosyalistler, risale ve dergilerde rejime saldırmayı sürdürüyordu. Ama hiçbirinin gerçek bir ağırlığı yoktu. 1924 Anayasası'na göre bütün iktidar, ulusun egemenlik iradesinin tek meşru temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Ancak Cumhuriyet Halk Fırkası liderlerinin 1924'te muhalefetin ortaya çıkışına olan tepkisiyle parti disiplini o denli sıkılaştırmıştı ki, serbest tartışmalara ancak meclis grubunun kapalı toplantılarında izin verilmekteydi. Bu toplantılarda herhangi bir konuda varılan bir karardan sonra milletvekilleri çoğunluk kararına uyuyorlardı ve mecliste bu karar lehinde oy vermek zorundaydılar. Yani mecliste Mart 1925'ten önce yapılan oylamalar bile sonucu baştan bilinen oylamalardı. Tek parti dönemin sırasında oylamalar sırf bir formaliteye dönüşmüştü. Tartışma kabinenin kendi kararlarını duyurduğu ve açıkladığı bir forum işini gören meclis grubu toplantılarında dahi kısıtlanmıştı. Meclis grubunun serbest hareket olanağı ilgili siyaset alanına göre değişiyor ise de, örneğin hemen tamamıyla kabineye bırakılmış olan dış işlerine nazaran ekonomi çok daha serbestçe tartışılıyordu. Meclis grubu toplantılarının işlevi esasen kabine kararlarını onaylamak ve meşrulaştırmaktan ibaretti. Cumhuriyet Halk Fırkası bütün ülkede genel sekreterinin yönetiminde bir taban örgütüne sahip olmasına karşın partiye hakim olanlar, milletvekilleri, kabine, başbakan, aynı zamanda partinin fiili genel başkanı ve cumhurbaşkanı, aynı zamanda parti genel başkanıydı. Parti ile devlet sıkı sıkıya özdeşti. Bu durumun getirdiği önemli bir sonuç, partinin hiçbir zaman bağımsız bir ideolojik ya da örgütsel kişilik geliştirememesi ve yoğun bir biçimde bürokratikleşmesiydi. Partinin uzun zaman genel sekreterliğini yapmış olan Recep Peker'in, partiyi daha bağımsızlaştırma ve bağımsız bir Kemalist ideoloji geliştirme girişimleri, İsmet İnönü tarafından 1936 kongresinde devlet aygıtı ile parti örgütü arasındaki birliğin resmi siyaset olarak açıklanmasıyla boşa çıkmış oldu. Tek bir örnekle bunun anlamı, bir valinin kendi vilayetindeki Cumhuriyet Halk Fırkası şubesinin otomatik olarak başkanı olmasıydı. Tek parti dönemi boyunca 4 yılda bir milletvekili seçimleri yapıldı. Ancak bu seçimlerin sadece biçimsel bir işlevi vardı. Meclisteki sandalyeler için aday listeleri parti genel başkanı, fiili genel başkan ve genel sekreter tarafından belirleniyor, sonra da parti kongresinde onaylanıyordu. Etkin parti üyeleri bile olsalar, yurttaşların kendi inisiyatifleriyle meclise seçilme yolu yoktu. Vesayet demokrasisi, serbest cumhuriyet fırkası. 1925 sonrasında yerleşen tek parça monolitik siyasal sistem, lider takımı içerisinde çekişen fikirlerin serbest ve açık şekilde tartışılmasına çok az, halkın toplumsal hoşnutsuzluğu ifade etmesine ise hiç olanak vermemekteydi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ve bölgesel ve yerel temsilcilerinin otoriter tavırları, buna eşlik eden kayırmacılık ve yolsuzluklar, kişi özgürlüklerinin yokluğu ve de hükümetin reform politikaları yaygın bir öfkeye neden olmaktaydı. Bu öfkeyi 1920'lerin sonlarında diğer tarım üreticisi ülkeler gibi Türkiye'yi de çok kötü sarsan dünya ekonomi bunalımı daha da artırmıştı. Otoriter yapısı kendisini halk kitlesiyle iletişim kurma olanaklarından yoksun bıraktığından, Cumhuriyet Halk Fırkası bu hoşnutsuzluğu gidermek için onun dile getirilişini bastırmak dışında esaslı olanaklara sahip değildi. Ülkedeki bunalım meclisteki canlı tartışmalara hiç yansımıyordu. 1930 yılında hoşnutsuzluğun Çapını büyük olasılıkla bilmemekle beraber farkında olan Mustafa Kemal, raporların ve ülkede sık yaptığı kendi inceleme gezilerinin sonucunda toplumsal hoşnutsuzluğu belli bir yöne yönlendirmek ve rehavet içerisindeki Cumhuriyet Halk Fırkası'nı harekete geçirmek gibi çifte bir amaçla sadık bir muhalefet partisinin kurulmasına izin vermeye, hatta teşvik etmeye karar verdi. Mustafa Kemal 5 yıl iktidarda kaldığı için yavaş yavaş kendi güç tabanını oluşturmuş olan ve artık yalnızca Cumhurbaşkanı'nın kuklası olarak kalmayan İsmet'e baskıda bulunmak istemiş de olabilir. Mustafa Kemal eski arkadaşı Fethi Okyar'a yeni bir parti kurma teklifinde bulundu. Fethi 1925 Mart'ında başvekillikteki yenilgisinden sonra gönderilmiş olduğu Paris'teki büyükelçilik görevinden yeni dönmüş ve Cumhurbaşkanı'na ülkenin durumuna ve İsmet'in politikalarına ilişkin çok eleştirel bir rapor sunmuştu. İkisi teklif üzerinde birkaç gün tartıştı. Fethi, hükümetin partisinin çalışmasına olanak vermesini ve Mustafa Kemal'in tarafsız kalmasına dair güvence istedi. Mustafa Kemal ise yeni partinin cumhuriyetçilik ve laiklik ülkelerine sadık kalmasını istedi. Anlaşma olunca Fethi serbest cumhuriyet fırkasını kurmaya girişti. Mustafa Kemal, içlerinde eski arkadaşı Nuri Jonker'in de bulunduğu birçok yakın çalışma arkadaşının yeni partiye katılmasını emretti. Ayrıca iyi niyetini kanıtlamak için kız kardeşi Makbule Hanım'ın partiye katıldığını da açıkladı. Sonuçta Serbest Cumhuriyet Fırkası'na sadece 15 milletvekili katılmış olmakla beraber hepsi de Kemalist düzenin gözde üyeleriydi. Parti 11 maddelik bir beyanname yayınladı. Bu beyanname 1924'teki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın beyannamesini çağrıştırmaktaydı. Çünkü hem liberal ekonomi siyasetini ve yabancı yatırımların teşvikini hem de ifade özgürlüğünü ve tek dereceli seçimi savunuyordu. O sırada Türkiye'de halen iki dereceli seçim sistemi vardı. Yeni parti yaygın bir heyecanla selamlandı. Parti şubeleri üyelik için tam anlamıyla bir başvuru istilasına uğradı. Fethi, Eylül başlarında İzmir'i ziyaret ettiğinde büyük ve coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandı. Polisle çatışmalar oldu. Polis kalabalığa ateş açınca da birçok kişi yaralandı ve bir erkek çocuk öldü. Bu olay partinin kısa tarihinde bir dönüm noktası oldu. Cumhuriyet Halk Fırkası liderleri telaşa kapıldı ve Mustafa Kemal'den partinin lideri olduğunu ve başı olarak kalacağını açık şekilde bildirmesini istediler. Mustafa Kemal 10 Eylül'de istenileni yaptı. Ekim 1930'da belediye seçimleri yapıldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası 512 milletvekilliğinin 30'unu kazandı. Çok az sayıda sandalye kazanıldığı halde iktidar partisi şaşkınlığa uğramış ve telaşa düşmüştü. Seçimlerin hemen arkasından yapılan meclisteki bir tartışmada Fethi iktidar partisini büyük çaplı usulsüzlüklerle ve seçimlerde hile yapmakla suçladı. Bu da Serbest Cumhuriyet Fırkası'na karşı öfkeli saldırılara yol açtı ve parti ve liderleri vatana ihanetle suçlandı. Mustafa Kemal, Fethi'ye bu ortamda artık tarafsız kalamayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanının şahsına karşı siyasal muhalefet yürütmek istemeyen Fethi, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapatmaktan başka seçeneği olmadığını anladı ve 16 Kasım 1930'da partiyi kapattı. Bundan sonraki yaşamında Mustafa Kemal tarafından bu bunalımlı zamanda terk edilişinden duyduğu acıyla yaşadı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın totaliter eğilimleri. Serbest fırka olayının gün ışığına çıkarmış olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası yönetimine olan öfke ve muhalefetin derecesi, Mustafa Kemal ve yandaşları için kendilerini ayıltan bir deneme olmuştu. Bu andan itibaren İttihat ve Terakki döneminden beri ayakta kalmış bağımsız toplumsal ve kültürel örgütleri yasaklayıp ülkenin tüm kültürel ve düşünsel yaşamını doğrudan kendi denetimleri altına alarak ülkedeki nüfuzlarını pekiştirdiler. Başka muhalefet partileriyle deneme yapılmadı. Zaten görmüş olduğumuz gibi Türkiye'nin tek partili bir devlet olduğu resmen açıklanmıştı. Bununla beraber Mustafa Kemal bağımsızlara 1931 seçimlerinde 30, 1935 seçimlerinde 16 sandalye tahsis etmek suretiyle meclisin rehavetiyle mücadele etmeye çalışıyordu. Ne var ki hüküm süren ortamda bu hiç de etkili değildi. 1931'de bağımsız olmaya istekli 30 kişi bile bulunamamıştı. Toplumsal ve kültürel kuruluşlar içerisinde ilk ve öncelikle kapatılan Türk ocaklarıydı. Marif vekili Hamdullah Supi Tanrıöver önderliğinde yeniden canlandırılmış olan Türk ocakları, ülkede milliyetçi, pozitivist ve laik düşünceleri konferanslar, kurslar ve sergiler yoluyla yaymaya çalışıyordu. 1931'de kapatıldığında 30 binin üstünde üyesi ve 267 şubesi bulunuyordu. 1932'de yerine kentlerde halk evleri ve büyük köylerde halk odaları kuruldu. Bunlar esasen aynı işlevi görüyor, ancak partinin taşra şubeleri tarafından sıkı şekilde denetleniyorlardı. İkinci Dünya Savaşı sonlarında ülkenin her tarafında hemen hemen 500 halk evi vardı. Kapatılan bir diğer örgüt, Ulusal Direniş Hareketi'nde etkin olmuş kadınlar tarafından 1924'te kurulmuş olan Türk Kadınlar Birliği'ydi. Birlik, Mayıs 1935'teki olağanüstü kongresinde Cumhuriyet Halk Fırkası liderliğinin isteği üzerine kendini feshetme kararı aldı. Gerekçeye göre Türk kadınına oy hakkının verilmesiyle birliğin Türk kadınına eşit haklar verilmesi amacına erişilmiş bulunuyordu. Aynı yıl içinde üyeleri yüzyılın başından beri Jön Türk Hareketi içerisinde önemli rol oynamış olan Türk Mason locaları kapatılmıştı. Liberal ya da sosyalist muhalefeti benimseyen bütün gazete ve dergiler 1925'te kapatılmıştı. Bu tarihten itibaren ortada sadece hükümet denetimindeki gazeteler görünüyordu. Bunun bir istisnası, solcu bir gazeteci ve üstelik Mustafa Kemal ile Fethi'nin eski arkadaşı olan Arif Oruç'un 1929-1930'da yayınladığı Yarın gazetesiydi. Yarın'ın İsmet'in ekonomi siyasetini şiddetle eleştirmesine izin verilmiş ve böylece gazete Serbest Cumhuriyet Fırkası'na bir ilk örnek oluşturmuştu. Ancak bu gazete, hükümete ülkenin genel siyasetine aykırı yayın yapan gazeteleri kapatma yetkisi veren yeni bir basın yasasının kabulünden sonra 1931'de kapatıldı. Son olarak 1933'te İstanbul'daki eski Darülfünun'a yeni bir imtiyaz verildi ve İstanbul Üniversitesi olarak yeniden kuruldu. Yeniden kuruluş sırasında öğretim kadrosunun 2/3'ü, ki yüzün üstündeydi, kürsülerini kaybetti ve sadece Kemalist çizginin en güvenilir yandaşları görevlerine devam edebildi. Bu, sonraki 50 yıl içerisinde Türk üniversitelerinin yaşadığı birçok temizlik hareketinin ilkiydi. Hem basın hem eğitim kurumları Kemalist ideolojiyi yaymaya seferber edildi. Bunun doğurmuş olduğu boğucu siyasal ve entelektüel hava, geleneksel tarih yazıcılığında çok defa görmemezlikten gelinmiş olup, gereken ilginin verilmesini beklemektedir. Bununla beraber şurası da belirtilmelidir ki, Kemalist önderler çok kişiye, çoğunlukla yazarlara, öğretmenlere, doktorlara ve diğer serbest meslek sahiplerine ve öğrencilere kendi modern, laik, bağımsız bir Türkiye tasavvurunu aşıladılar. Kendilerini bilgisiz yurttaşlarına rehberlik etmek için özel bir görev üstlenmiş bir seçkinler zümresi olarak gören bu insanlar, ülküleri için genellikle çok sıkı şekilde ve büyük kişisel özverilerle çalıştılar. Kemalist seçkinler zümresinin bu asilane, noblesse oblige tavrı, günümüzün düzeltmeci sağ ve sol birçok yazarınca görmemezlikten gelinen bir şeydir. Kemalist bildiri. 1930'larda ortaya çıkan Kemalizm ya da Atatürkçülük kavramlarını birlikte oluşturan düşünceler ya da ülküler bütünü doğal şekilde ve yavaş yavaş bir süreç içerisinde gelişti. Kemalizm tutarlı ve her şeyi kapsayan bir ideoloji halini asla almadı. Kemalizm bir tutum ve kanılar bütünüydü. Bu tutum ve kanıların ise ayrıntılı bir tanımı hiç yapılmadı. Recep Peker'in bunu yapma girişimleri görmüş olduğumuz gibi başarısızlığa uğradı. Sonuçta Kemalizm esnek bir kavram olarak kaldı. Ve dünya görüşleri çok farklı olan insanlar kendilerine Kemalist diyebildiler. Kemalizmin temel ilkeleri 1931 parti programının içerisine yayılmıştı. Bunlar cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık, devrimcilik idi. Laiklik ve milliyetçilik kuşkusuz Jön Türk ideolojisinin en azından 1913'ten beri belirgin özellikleri arasında yer almıştı. 1930'larda her iki özellik en uçlara götürülmüş, laiklik yalnızca devlet ve dinin ayrılması değil, dinin kamu yaşamından çıkarılması ve kalan din kurumları üstünde devletin tam denetiminin kurulması olarak da yorumlanmıştı. Aşırı bir milliyetçilik biçimi buna eşlik eden tarihsel efsanelerin yaratılmasıyla birlikte yeni bir ulusal kimliğin oluşturulmasında başlıca araç olarak kullanılmış ve böylece birçok hususta dinin yerini alması istenilmişti. Cumhuriyetçilik 1923'ten beri temel bir ilkeydi. Hatırlanacaktır, bu tarihte saltanatın geri gelmesinden yana olan siyasal etkinlikler yasa dışı ilan edilmişti. İlk kez 1. Dünya Savaşı sırasında vurgulanmış olan halkçılık, ulusal dayanışma ve bütün ulusun çıkarlarını topluluk ya da sınıf çıkarlarının üstünde tutma düşüncesi anlamına geliyordu. Olumsuz anlamda halkçılık, sınıf çıkarlarının inkarına, Kemalizme göre Türkiye'de Avrupa'da anlaşıldığı anlamda sınıflar yoktu ve sınıf esasındaki siyasal faaliyetin ve böylece bütün sosyalist ve komünist faaliyetin yasaklanmasına yol açıyordu. Devrimcilik veya Atatürk'ün daha muhafazakar takipçilerinin Türkçe inkılapçılık terimini yorumladıkları üzere reformculuk, sürekli değişme ve Kemalist reform programını desteklemeye içten bağlı olma anlamına geliyordu. Devletçilik yeni bir kavram olup, devletin ekonomik alandaki üstünlüğünün tanınmasıydı. 1930'lar ile 1940'larda Türkiye'de belki de en geniş ölçüde tartışılmış bir mesele olan devletçilik daha ayrıntılı olarak ileride işlenecektir. Parti ambleminde altı okla simgelenen bu altı ilke 1937'de Türk Anayasası'na sokulmuştu. Hepsi birlikte Kemalizmin devlet ideolojisini ve okullarda, basında ve orduda görüş aşılamanın indoctrination dayanağını oluşturmaktaydılar. Hatta Kemalizm kimi zaman Türk dini diye tanımlanmaktaydı. Yine de bir ideoloji olarak tutarlılıktan ve belki de daha önemlisi duygusal çekicilikten yoksundu. Bu ideolojik boşluğu Mustafa Kemal'in sağlığında çevresinde gelişen ve ölümünden sonra daha da artan kişi yüceltmesi bir dereceye kadar doldurmaktaydı. Mustafa Kemal ulusun babası, kurtarıcısı, öğretmeni olarak sunuluyordu. 1934'te Türk devrim tarihinin zorunlu ders haline geldiği, okul ve üniversitelerdeki görüş aşılama işi had safhada onun üzerinde odaklaşmaktaydı. Faşizm, nasyonel sosyalizm ya da Marksizm-Leninizm gibi gözden düşebilecek çok kesin bir ideolojiyle ilişkilendirilemeyişi, kişi yüceltmesinin siyasal iklimdeki değişmelere rağmen ayakta kalabilmesine yol açmıştır. Bu kitabın yazıldığı sırada bu yüceltme Türkiye resmi kültürünün önemli bir parçasıdır.